Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik ve sosyal tarihi. Cilt 1. 1300-1600 yılları. Sayfa 258. 12. kaset B yüzü. İstanbul bu mallar için Avrupa ile rekabet halinde olan başlıca Osmanlı pazarıydı. Bero bu dönemde buğday ve diğer en önemli maddelerin gümüş ağırlığı olarak hesaplanan fiyatlarının aynı malların İtalya, Fransa, İngiltere ve Hollanda gibi Türkiye ile ticaret yapan belli başlı ülkelerdeki fiyat düzeylerine nispeten yakın olduğu sonucuna varır. Dolayısıyla der Bero, söz konusu dönemde imparatorluğun Avrupa ile ticareti bir bütün olarak azalmış olmalıdır. Ne var ki grafiklerine yakından bakıldığında Osmanlı fiyatlarının örneğin 1570'li yıllarda ve 1610-1620 arasında olduğu gibi daha keskin zikzaklar çizmelerine karşın genellikle en düşük Avrupa fiyatları düzeyinde kaldığı görülür. Genel olarak 1550-1640 döneminde buğday fiyatlarında sürekli bir artış söz konusudur. Buna rağmen Osmanlı buğday fiyatları İtalya'dan hayli düşük kaldığındandır ki 1560'dan sonra ve özellikle 1570'li yıllarda Türkiye'nin ihracatı hatırı sayılır bir artış göstermiştir. Zeytinyağı ve pirinç ihracatının karlı hale gelmesi de gene aynı nedenledir. İmdi ihracatın ancak Türkiye ile İtalya arasındaki fiyat farkı 1'e 2 düzeyine yükseldiğinde kar getirdiğini biliyoruz. İhracatçı ülkenin düşük fiyat düzeyinin taşıma maliyetlerinin vergi ve resimlerin nihayet ya sigortanın ya da korsanlığın yol açtığı zararın eklenmesini kaldırabilmesi için böyle bir marj gerekliydi. Bu faktörler özellikle hacimli malların ihracı açısından önem taşıyordu. Berov, her 10 kilo malın karayoluyla 100 kilometre taşınmasının ortalama nakliye ücretinin 5 ile 47 gram gümüş arasında oynadığını söylüyor. Oysa çoğu zaman bu maliyet 100 ila 120 gram gümüşü buluyordu. İstanbul'dan İtalya'ya sırf nakliye masrafı kilo başına 10-15 gram gümüştü ve vergilerle resimlerde kilo başına 1-7-29 gram gümüş daha ekliyordu. Sonuçta 16. yüzyılın ikinci yarısı ile 17. yüzyılın başlarında diyor Berov, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa ile ticareti başlangıçtaki canlılığını yavaş yavaş yitirdi. 17. yüzyılın başlarında Türkiye'deki fiyatlar rekor düzeye ulaştı ve Avrupa'ya yaklaştı. Dolayısıyla Türkiye'nin özellikle yün, deri, bal mumu ve ipek açısından ihracat olanakları olumsuz yönde değişime uğradı. Öte yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun görece düşük nüfus yoğunluğunun, toprak bolluğunun ve ucuz iş gücünün batıda kapitalist ekonominin yükselişiyle birlikte ticarete belirli bir yapılanma kazandırdığı, bu yapılanmanın temelinde doğunun batıya yiyecek ve ham madde satıp karşılığında kumaş ve metaller almasının yattığı öne sürülmüştür. Başka bir deyişle iki bölgenin farklı toprak rantları ve emek maliyetleriyle belirlenen fiyat düzeyleri arasındaki açıklık, Doğu ile Batı arasında bir tür iş bölümü yaratmış olmaktadır. Ne var ki Avrupa, İmparatorluğun Kuzeybatı Karadeniz Bozkırı, Batı Anadolu, Teselya ve Mısır'dan oluşan tahıl ambarından ithalat için İstanbul'la rekabet etmek zorundaydı. Bu bölgelerin hepsi İstanbul'a deniz yoluyla bağlıydı. İstanbul'un ve ordunun ikmalini bir ölüm kalım meselesi olarak gören imparatorluk bürokrasisi, özellikle büyük mülk ve vakıfların kontrolünü elinde bulunduran askeri sınıftan spekülatörlere cazip gelen yüksek Avrupa fiyatlarına karşı sürekli mücadele halindeydi. Özellikle Ege adalarındaki yaygın kaçakçılık faaliyetine karşı yasaklamalar etkisiz kalıyordu. Bir tür kredi mektubu havale olarak biliniyordu. Havale uzak bir gelir kaynağından yazılı emirle bir fon tahsisi demekti. Bu yöntem gerek devletin gerekse özel kişilerin mali işlerinde nakit naklinden doğması kaçınılmaz tehlike ve gecikmeleri bertaraf etmek için kullanılıyordu. Arapçada suftace veya sak denilen gerçek bir kredi mektubu ise İslamiyet'in ilk yüzyıllarında bilinmekte ve kullanılmaktaydı. Ortodoks görüşteki Müslüman fıkıhçılar taşıdığı spekülasyon ve haksız kazanç potansiyeli nedeniyle bunu meşru ve yasal kabul etmekten kaçınmışlardı. Ancak kadıdan alınan bir belgeyle uzak yerlerde yaşayan kişilerin birbirlerine olan borçlarını ödeyip alacaklarını temizlemek yani kredi transfer etmek mümkündü ve bu yöntem Osmanlılarca kullanılıyordu. Sahillioğlu, Bursa Kadı sicillerinden örneklerle bu kadı belgesinin Kitabül Kadı bir çeşit kredi mektubu olduğunu ortaya koymuştur. Bu son uygulamanın çok sık görülmemesine karşılık birbirinden uzak yerlerde oturan tacirler arasında vekiller aracılığıyla ödeme genel bir nitelik kazanmıştı. 17. yüzyıl ortalarından itibaren ise İtalyanca polizza'dan Türkçe'de police denilen kredi mektupları tüccar arasında ve hükümet ödemelerinde artık yaygın olarak kullanılıyordu. Sayfa 260. Yahudiler ve Rumlar. Osmanlı, Rum ve Yahudileri 15. ve 16. yüzyıllarda iltizam işlerinde çok aktiftiler. Aslında bu sırada iltizam usulü imparatorlukta sermaye birikimi ve oluşumunun en önemli aracı haline gelmişti. Mültezimlerin başlıca sermaye kaynakları ticari faaliyette kurulan komenda, parantez içinde mudaraba ortaklıklarını ve özellikle İstanbul'un erzak ikmalinden sağlanan kârları içeriyordu. Bunlardan birçoğu bir gümrükhanede veya madenlerde kârları içeriyor. Düzeltiyorum. Bunlardan birçoğu bir gümrükhanede veya madenlerde katiplikten büyük iş adamlığına yükselmişti. Muazzam paralar biriktiren bu kapitalistler saray ve devlet maliyesi için vazgeçilmez olup çıktılar ve dolayısıyla imparatorluğun yalnız maliyesinde değil politikasında da önemli roller kazandılar. Giacomo Badoer'in muhasebe defterine parantez içinde Il Libro dei Conti 1436-1440 bakılırsa Konstantinopolis'in ticaret hayatında Venediklilerden sonra ikinci en büyük etnik grup Yunanlılardı. Gerçi ikincil önemdeki perakende ticaret ve gemi taşımacılığı dışındaki bütün sektörlerde Yunanlılar İtalyan tüccarının gölgesinde kalıyordu. Yine de Yunan tüccarı uluslararası ticaret ve bankacılıkta aktifti. Örneğin 1453'ten hemen önce Venedikliler ve Yahudilerle iş yapan Yunanlı bir armatör giderek büyük bir servete kavuşmuştu. Sermayesi 30 bin düka altını olarak tahmin ediliyordu. Kentin Osmanlılarca fethedilmesiyle birlikte meydana gelen en büyük değişiklik, egemenliklerini yitiren İtalyanların yerini Osmanlı tebaasından gayrimüslimlerin, özellikle de Ermeni, Yahudi ve Rumların alması oldu. Osmanlı öncesi dönemde Cenovalıların kural olarak yerlileri deniz aşırı büyük ticaret faaliyetinden dışlamış olmalarına karşılık, fethin ardından gerek Kefe'nin gerekse Pera, Galata'nın büyük ölçekli ticaretinde İtalyanlar yerlerini Rumlara bıraktılar. Kaldı ki daha 15. yüzyılda Osmanlı, Rum ve Yahudi tüccar Ancona ve Venedik gibi belli başlı İtalyan ticaret merkezlerine yerleşmeye başlamış bulunuyordu. Galata, Palaiologos hanedanı döneminde olduğu gibi Osmanlı yönetiminde de Rum iş adamlarının faaliyet merkeziydi. Daha Osmanlılarca alınmadan önce burası nüfus açısından bir Yunan-Rum kenti haline gelmişti. Zengin Ceneviz ailelerinden birçoğunun Osmanlı işgali sırasında ve sonrasında kenti terk etmesine karşılık aralarında, yani Palaiologos'un da bulunduğu birçok zengin Rum maliyeci fetihten sonra da Galata'da varlıklı burjuva yaşantısını sürdürmüştür. Fatih Mehmed'in kayırdığı Rumlar onun saltanat döneminde Osmanlı maliyesi ve politikasında özellikle aktif bir rol oynadılar. Fatih, Rum Mehmed, Has Murat ve Mesih gibi Rum dönmelerini vezirliğe kadar yükseltti. Üstelik bunlardan son ikisi Palaiologos ailesine mensuptu. Böylece 1453'ten sonra pek çok Rum'un mültezim, büyük tüccar veya armatör olarak faaliyetini ve kariyerini sürdürdüğünü anlıyoruz. Söz konusu dallardan özellikle sonuncusu büyüyüp gelişen Osmanlı payitahtının ikmal ihtiyaçları nedeniyle hızla zenginleşmeye adaydı. Konstantinopolis'in fethinden hemen sonraki dönemde birçok Rum'un hükümet adına mültezimlik yapmakta olduğunu görüyoruz. Eski Bizans aristokrasisinin Palaiologos, Kantekuzenos, Kalkondiles ve Rali gibi aileleri Fatih Mehmet ve halifleri döneminde hep ünlü mültezimlerdendiler. 15. ve 16. yüzyıllarda Batı Anadolu limanları merkezi İstanbul olan tek bir gümrük bölgesini oluşturuyor ve bütün bu bölge sık sık gerek Yahudiler gerekse Müslüman Türklerle rekabet halindeki Rum mültezimlerin denetimine geçiyordu. Osmanlı mukataa defterlerinden aldığımız aşağıdaki döküm İstanbul gümrük bölgesinin Ekim 1476 ile Aralık 1477 tarihleri arasında nasıl ve kimler arasında el değiştirdiğini ortaya koymaktadır. Kaynak İnalcık 1967 sayfa 144-157. 1. Ekim 1476'dan itibaren 3 yıllık gümrük geliri 9,5 milyon akçe olarak tahmin ve takdir edilmişti. Yeni Müslüman olan Yakup Kassandroslu, Palaiologos, Trabzonlu Galyanos'un oğlu Lefteri, Halkokondil oğlu Andrea ve Manuel Palaiologos 16 Ekim 1476'da 1 milyon 500 bin akçalık bir artış teklif ettiler. 2. Hoca Satı, Çiriş İlyas, Yusuf Simsar'ın yani bir simsarbaşının azatlık kölesi Şahin ve Hoca Bahaettin birleşip topu topu 5 ay sonra bu sefer 2 milyonluk bir artış önerdiler. 3. Bunun üzerine Rum grubu iltizamın 4 yıl süreyle kendilerine verilmesi kaydıyla 6 Mayıs 1477 tarihinde yılda 833.334 akçelik ek bir artış önerdi. 4. Edirneli Seydi Küçük, Altana adında bir Yahudi ve Nikoroz Efrenci diye anılan bir İtalyan, 4 ay sonra iltizam bedelini 1 milyon daha arttırmayı teklif ettiler. 5. Rum grubunun bir ay sonra yeni bir teklif vermesinin ardından 12 Ekim 1477'de Seydi, Altana ve Nikoroz'dan oluşan grup 4 yıl için toplam 20 milyon akçalık bir teklif sundu. 1481'de Gelibolu ve Edirne darphaneleri iltizamı 18 milyon akça yani yaklaşık 360 bin düka altını karşılığı Andronikos Kantekuzenos'un da dahil olduğu bir konsorsiyuma satıldı. Andronikos anlaşılan bu tarihten hemen önce Müslüman olup Mustafa adını almıştı. Aynı dönemde bir başka Bizans aristokrat ailesi Sırbistan'ın zengin altın ve gümüş madenlerinin iltizam işlerinde faaldi. 1474'te yani Kantekuzenos kardeşi Yorgi, Nikola Dangoville ve Lika ortak olup Yukarı Sırbistan'ın altın ve gümüş madenlerinin iltizamını 6 yıl süreyle toplam 14 milyon akçaya üzerlerine aldılar. Oysa bir önceki yılın girişimcileri Novodrolu yani Kantekuzenos, Serez'den Yorgi İvrana ve Toma Kantekuzenos ile İstanbullu Paleologos'tan oluşan başka bir gruptu. Daha sonra 1476'da ise 1474 mültezimlerinin yerini bu sefer Yani ve Yorgi Kantekuzenos, Vuk ve Knez Yuvan ile Andrea'nın kurduğu yeni bir ortaklar grubu aldı. Bunlardan son üçünün Slav olduğu açıktır. Öte yandan Küstendil sancağındaki önemli Kratova madenlerinin iltizamı da 1473'te toplam 1 milyon 600 bin akçe karşılığı Galatalı Yani Paleologos ile Stipa Blasica, Stepan Leş ve Konstantinoğlu Dimitri'nin kurduğu ortaklığa verilmişti. Osmanlı hizmetinde bir bölümü kariyerlerine daha 1453'ten önce Osmanlı gümrükhanesi veya madenlerinde katiplik yaparak başlamış bulunan ama yukarıda sayılanlar kadar ünlü olmayan daha pek çok Rum vardı. Rum iş adamları bu dönemde Balkanların Ege ve Karadeniz kıyılarında yer alan önemli tuz üretim ve dağıtım tekerlerinin iltizam işlerinde de hep Müslüman ve Yahudi mültezimlerle rekabet içindeydiler. Bu tekerlerin civardaki dalyanların gelirleriyle birlikte iltizama verilmesi kuraldı. Son Mora despotu Demetrius Paleologos da bu işlerin içindeydi. Bir Osmanlı mukataa defterine göre Enes, parantez içinde Aenos cizyesi ve diğer devlet gelirleri bir tarihte Kir Demetrios Tekfur'un timarıydı. Ancak 11 Temmuz 1469'dan itibaren aynı mukataa birimi 3 Yahudi mültezimin Selanikli Yakup oğlu Eleazar'ın, Nibolulu Eleazar oğlu Avraham'ın ve Vidinli İsmail oğlu Musa'nın kurduğu bir ortaklığa geçmişti. Bu gelirlerin toplamı 3 yıl için 555 bin akçe olarak takdir ediliyordu. 6 yıl sonra ise Novodrolu Yuvan Dapovic ile Knez Yuvan'ın bu sefer Yorgi İvrana ile Toma Kantekuzenos'tan daha iyi bir teklif vermeyi başaramadıklarını görüyoruz. Büyük iltizamların belirlenmesinde etnik, kişisel ya da hizipsel bağlantılar ile gizli bir takım uygulamalarda rol oynamışa benzer. Örneğin sultanın sarayı ve çevresindeki nüfuzlu Rum veya dönmelerin Rum teklif sahiplerini kayırdığını anlıyoruz. Zamanın Müslüman kaynaklarında Fatih'in saltanatında Rum veya Yahudi mültezimlerin kayırıldığına ilişkin şikayetlere sıkça rastlanır. Belki de Paleologos ailesi mensuplarının tam da 1470'lerde yani aynı aileden Has Murat ve Mesih Paşaların sultan nezdinde en nüfuzlu kişiler olduğu bir sırada İstanbul Gümrük Bölgesi'nin iltizamını almış olmaları tesadüf sayılmamalıdır. 16. yüzyılın ikinci yarısında Mihalis Kantekuzenos'un yığdığı muazzam serveti de bu bağlamda zikretmek gerekir. Kendinden önceki pek çok Rum mültezim gibi Mihalis de servetini önce Ankialos tuzlası ile İstanbul Gümrüğü'nde yapmıştı. Yine diğer mültezimler gibi o da aynı zamanda ticaretle uğraşıyordu. Daha sonra sultan onu kendi hassa taciri olarak Rusya'dan kürk satın almakla görevlendirdi. Serveti ve Osmanlı Sarayı ile bağlantıları sayesinde Mihalis, Rum Ortodoks cemaati içindeki en seçkin ve saygın Arhont oldu. Gerek Patriklerin gerekse Osmanlıların vasalı Eflak ve Boğdan voyvodalarının atanması veya uzaklaştırılmasında önemli rol oynar hale gelmişti. Ama sonunda Osmanlı hazinesine rivayete göre 30 milyon akçe dolayında borçlu duruma düşünce 1578'de sultanın emriyle idam, ve Ankialos'taki sarayında bulunan efsanevi serveti 100 hizmetçisi, 40 gulamı ve haremiyle birlikte toptan müsaade edildi. 16. yüzyılın ikinci yarısında Yahudi banker ve mültezimler Osmanlı maliyesi ve uzak mesafe ticaretinde üstün bir konuma kavuştular. 16. yüzyıl ortalarında Katolik ülkelerde Engizisyon'un baskılarına uğrayan Marrano Yahudileri Osmanlı İmparatorluğu'na göç etmeye karar verdiler. Marranolardan Avrupa'daki baharat ticaretini kontrolünde bulunduran Mendes banker ailesi gelip İstanbul'a yerleşti. Ailenin başı Doña Gracia Mendes 1552'de Kanuni Sultan Süleyman'ın himayesi altında İstanbul'a ayak bastı. Akrabası ve ortağı Don Yasef, parantez içinde Yusuf Nasi, o zamanla ailenin en ünlü kişisi oldu. Nasi göz kamaştıran yükselişini başlangıçta kendisini Taşra Sarayı'na müteferrika almak suretiyle en yakın çevresine katmış olan Şehzade 2. Selim'e sunduğu mali hizmetlere borçludur. Selim 1566'da Osmanlı tahtına çıktığında Don Yasef'i Nakşa Dükası atadı. Bu Nakşa, parantez içinde Naxos Dükalığı, seçkin ve nadir şaraplar üretip ihraç eden Kiklat adalarını kapsıyordu. Herhalde atama Nasi'nin Kuzey Karadeniz ülkelerine özellikle de Lehistan'a şarap ihracatı iltizamını üzerine almış olması ile ilişkiliydi. Dükalığın iltizamı ise 6000 altın olarak saptanmıştı. Don Yasef'in bu ticareti denetimine alması Venedik'in kaybı demekti. Don Yasef'i taciz etmeyi düzeltiyorum. Nitekim daha önce Naxos dükü olan Venedikli iddiasından vazgeçmeyip Don Yasef'i taciz etmeyi sürdürdü. Osmanlı gümrük iltizamları sisteminde hükümet, mültezimin kaçakçılığı önleyip azami gelir temin etmesini sağlamak amacıyla emtia trafiğini kontrol altına aldığından Ege'den ve Venedik egemenliğindeki Girit'ten Lehistan'a şarap ihracatı üzerindeki gümrük vergileri iltizamı, Nasi'nin tüm şarap ticaretini fiilen tekeline alması demekti. Girit şaraplarının kuzeye ihracat tekelinden yılda 15.000 dükü altını gelir sağladığı tahmin edilmekteydi. Bir rapora göre 1575 dolaylarında yalnız Girit'in yıllık şarap ihracatı 1000 fıçıyı buluyordu. Bir diğer şarap üretim merkezi olan Kıbrıs'ta Osmanlıların Venedik'e karşı izledikleri politika üzerinde Yasef'in etkisi bize hikayeleşmiş biçimde ulaşmış bulunuyor. Avrupa işleri uzmanı olduğuna inanılan Don Yasef bu sırada sultanın en güvenilir danışmanları arasına girmişti. Görünüşe göre Kıbrıs'ın fethi planına karşı olup kuzeyde Moskova'ya karşı savaşı sürdürmek isteyen başvezir Sokollu Mehmet'e muhalefet içinde vezir Lala Mustafa'nın Kıbrıs'ı fethetme planının destekçileri arasında yer alıyordu. Bu çerçevede fetihten sonra adanın Yahudi yerleşimcilerle kolonizasyonunun planlanmış olması da önemli kaydedilmelidir. Kıbrıs'ın fethi Akdeniz'de Hristiyan Kutsal Birliği'nin kurulmasına yol açtı ve Osmanlı donanmasının 1571'de Lepanto'da bozguna uğramasıyla sonuçlandı. Gene de Don Yasef'in sultanın gözünden düşmediğini ancak 1579'da öldüğünde mirasının hükümet tarafından müsaade edildiğini görüyoruz. Bu noktada İslam hukukunun gerek Müslümanların gerekse gayrimüslimlerin özel mülkiyetinin müsaadesini kesinlikle yasaklamasına karşın mültezimlerin mal varlığının ya da hükümetle bağlantılı her türlü servetin kökenleri itibarıyla daima şaibeli ve dolayısıyla müsaadeye açık olduğunu unutmamalıyız. Sultanın gözüne girmek ve yönetici seçkinlerin çıkarlarına hizmet etmek yoluyla spekülatif servet yığma olanağına karşılık bu tür servetlerin her zaman eğreti ve sallantıda olması Osmanlı patrimonyal sisteminde sermaye birikiminin koşulları ve doğasını apaçık ortaya koymaktadır. Daha sonra 1588'de Yasef Nasi gibi İspanya Kralı 2. Felipe'nin de baş düşmanları arasında yer alan Alvaro Mendes de rivayete göre beraberinde 850 bin düka altınıyla gelip İstanbul'a yerleşti ve bir zamanlar Don Yasef'e gösterilen lütuflara aynen mazhar oldu. Saray kadınlarının gözüne giren ve onlarla saray dışındaki Yahudi çıkarları arasında bağlantı kuran Esther Kayra adındaki Yahudi kadın da iltizam ve ticaret işlerine dalıp Topkapı Sarayı ile uzun süren ilişkisi boyunca büyük bir servet yığmayı başardı. Sonunda gayrimüslimlerden alınan cizye baş vergisinin toplanmasından sağlamaya alıştıkları büyük kârlardan yoksun kalan kapıkulu sipahileri ayaklanıp büyük iltizamları ellerine geçirmiş bulunan Esther Kayra'yı ve oğullarını katlettiler. Öldüğünde servetinin 50 milyon akçeyi bulduğu söyleniyordu. Marrano Yahudilerinin Avrupa kapitalizmi tekniklerini, bankacılığı ve hatta merkantilist devlet ekonomisi kavramını Osmanlı İmparatorluğu'na soktuğu öne sürülmüştür. Osmanlı mali yetkililerinin Gresham yasasının piyasayı nasıl etkilediğini anlayıp 1589'da para reformuna gitmelerinin de Avrupa'dan gelen Yahudilerin tavsiyesiyle gerçekleşmiş olması mümkündür. Büyük çapta bankacılık işlemleri Mendes soyunun bu dönemde Osmanlı payitahtındaki faaliyetlerinin önemli bir bölümünü oluşturuyordu. Uluslararası ticaret ile bankacılık bölünmez bir bütündü ve ailenin işleri Avrupa'nın belli başlı merkezlerini kucaklayan bir ajanlar şebekesi tarafından yürütülüyordu. Böylece Mendes ailesi esas olarak buğday, biber ve yün satıp Avrupa'dan yünlü kumaş almayı içeren uluslararası ticaretin hatırı sayılır bir kısmını kontrolünde tutuyordu. Yahudi tüccar ayrıca hazinenin açık arttırmaya çıkardığı iltizamlara da anlaşılan oldukça büyük paralar yatırmaktaydı. 1555'te Papa 4. Paul, papalık topraklarındaki Yahudilerin mal varlığının müsaadesini emrettiğinde, Selanik ve İstanbul'da çok sayıda Yahudinin bu yüzden iflas edip hazineye 400 bin düka altını tutan borçlarını karşılayamaz duruma düştüğünü ifade eden sultanın protestolarıyla karşılaşmıştı. Dona Gracia'nın ölümü 1568 veya 1569, yönetimi altındaki bir Yahudi bankasının Türkçedeki adıyla dolap, daha sonra sahtekar ve spekülatör anlamını kazanan dolabi sözcüğü buradan gelir. Herhalde bir eli Osmanlı maliyesinde, bir eli de Avrupa piyasalarındaki sermaye yatırımlarındaydı. Gracia'nın damadı Don Yosef de Avrupa krallarının belli başlı kreditörleri arasına girmiş, Polonya kralına verdiği büyük krediler karşılığı çeşitli ticari ayrıcalıklar koparmış, sultanın himayesi altında Polonya'dan bal mumu ihracatında tekel sahibi olmuştu. 1555'te Fransa kralı 2. Henry para sıkıntısına düştüğünde gene Don Yosef Fransa'da zamanla faizi %12'den 16'ya yükselen bir istikraz işine girişti. Birçok Türk'ün Don Yosef aracılığıyla bu borçlanmaya para yatırdığına şaşmamak gerekir. Yahudiliğin 16. yüzyılda Osmanlı yönetimi altında genel durumundan hareketle Salo Baron, Osmanlı Yahudiliğinin yükselişi ve görkeminin o yüzyılda eşi benzeri olmadığı sonucuna varıyor. Yahudi, Sefarat ve Romanyot cemaatlerinin neredeyse tamamı artık Osmanlı yönetiminde yaşıyor ve orada yaşama sistemini büyük bir istikrar ile insan haklarının temel bir güvenceye kavuşturulmuş olması karakterize ediyordu. Hukuki ve idari önlemlerle garanti altına alınan geniş hareket serbestliği sayesinde çeşitli Yahudi cemaatleri arasında çok yoğun bir iletişim kurulmuştu. Yeniden toparlanıp kendine çeki düzen veren bu Akdeniz Yahudiliği, Türkiye'nin altın çağının kendilerine sunduğu geniş olanakları değerlendirerek şimdi tekrar serpilip gelişiyordu. Aslında onlar da pekala 16. yüzyılı kendi altın çağları olarak görebilirlerdi. Salo Baron, 1983, sayfa 120-121. Osmanlı yönetimi bir yandan batılı ülkelerin kapitülasyon garantileri çerçevesinde mallarını rahatça imparatorluğa sokmalarını teşvik ediyor, böylece bir bütün olarak imparatorluğun ekonomik refahına katkıda bulunduğu düşünülen liberal bir siyaset güdüyor, öbür yandan uluslararası ticarette kendi tebaasını aktif olarak korumaktan da geri durmuyordu. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun zaferi ekonomi alanında Stoyanovic'in ifadesiyle Venedik ve Cenova'nın 200 yıllık ticari hegemonyasına karşı Rumların, Türklerin, Hristiyan dönmelerin, Ermenilerin, Raguzalıların ve Yahudilerin zaferi demekti. Oysa Levant ticareti konusunda William Hayden temsil ettiği eski ekol, ticareti geliştirmede hiçbir ilgisi olmayıp sadece şiddete dayalı askeri fütühatla ilgilendiğini öne sürdüğü barbar Osmanlıları, Levant ticaretinin yıkıma uğramasından sorumlu tutuyordu. Ne var ki olaylara daha geniş bir çerçeve içinde bakan ve daima Avrupa'yı merkez alan bir yaklaşımdan arınmış yeni araştırmalar bu görüşü temelden değiştirmiş bulunuyor. Her şeyden önce yerli etnik gruplar Cenovalı ve Venedikli efendilerince bağımlı bir konumda istihdam edilerek ayrı tutulmuş, deniz aşırı ticarete aktif olarak katılmalarına izin verilmemişti. Şimdi ise bu gruplar Osmanlılarla işbirliği yapıp gerek bölgeler arası ticarette gerekse Osmanlı limanları ile Moskova, Polonya, Transilvanya, Macaristan ve İtalya arasındaki uluslararası trafikte büyük ölçüde İtalyanların yerini alıyor, hatta Lyons ve Antwerp'e kadar uzanıyorlardı. 1582'de Brabant dükü 4 Mercatores Graeci ex provincia Galatia, yani Galatalı 4 Rum taciri Antwerp'e Osmanlı malları getirip karşılığında Türkiye'ye ihraç edilecek mallar edinmeye yetkili kılmıştı. Öte yandan Dubrovnik Osmanlı himayesi altında görülmemiş bir gelişme göstermekte, Akdeniz trafiğinde Venediklilere meydan okumaktaydı. Levanten Cenovalılar bile Osmanlı vatandaşlığına girip Pera'nın ve Sakız'ın zimmileri sıfatıyla Osmanlı İmparatorluk düzenine katılıyor. Osmanlılar politikalarını değiştirip 1566'da Sakız'ı doğrudan denetimlerine alıncaya kadar işlerini eskisi gibi yürütebiliyorlardı. 4 yıl sonra Osmanlıların Kıbrıs'taki Venedik egemenliğine son verme kararını almaları da galiba Osmanlı maliyesiyle içli dışlı Yahudi çıkar çevrelerinin önemli bir rol oynadığı anlaşılan bu yeni stratejinin bir parçasını oluşturmaktaydı. Öte yandan 1450-1600 arasında Türk veya Müslüman tüccar da bölgeler arası ticarette önemli rol oynuyor. Hatta bazı sektörlerde bunların sayısı gayrimüslim Osmanlı tüccarını aşıyordu. Üstelik Osmanlı döneminde Levant ticaretinin aktörlerinin değişmesine ve Cenovalılar ile Venedikliler açısından bakıldığında belirli bir gerilemenin söz konusu olabilmesine karşılık bir bütün olarak Levant ticaretinin gerek uluslararası ve gerekse bölgesel çerçevede önemli bir büyüme gösterdiğini söyleyebiliriz. Bu bağlamda Osmanlı diyarlarında üretilen buğday, pamuk, yün, deri, balık, şarap, zeytinyağı, mandıra ürünleri ve kumaş gibi hacimli malların ticaretinde çarpıcı artışlar gözlenirken baharat, ecza, ham ipek ve kıymetli taşları kapsayan geleneksel Grand Commerce'in de 1520-1600 arasında Levant'taki eski önemine tekrar kavuşmuş olması özellikle dikkat çekicidir. Aşağıda göreceğimiz gibi burada özellikle İran'ın ham ipek ihracatının Avrupa'nın ipekli dokuma sanayilerindeki gelişmeye cevap vermesi ve hızla artan ipek talebinin önem ve değer bakımından baharat ticaretiyle yarışan bir patlama yaratması söz konusudur. Osmanlı maliyesi sayesinde Floransa'da 1460-1560 döneminde özellikle kaliteli dokuma ürünleri karşılığında ham ipek alarak Levant ticaretinde parlayabilmiş uzun barış dönemlerinde yani 1481-1497, 1503-1537, 1540-1570 dönemlerinde kapitülasyonların getirdiği geniş ticari ayrıcalıklardan yararlanan Venedik dahi gerek Levant'la olan ticareti ve gerekse ekonomisinin bütünü açısından en müreffeh dönemlerinden birini yaşamıştır. Sayfa 269. Bursa ve İpek Ticareti 1550'ye kadar. Ticaret ekonomiyi döndüren çarktır düsturunu belki de moda ekonomiyi döndüren çarktır diye değiştirmek gerekir. Gerçekten de bütün bir zanaat ve ticaret dalını gah geliştirip gah yıkan güç moda olabiliyor. Özellikle Haçlı devletlerinin Suriye'de yerleşmesinin ardından İpeklilerin Avrupa'da kazandığı rağbet 13. yüzyılın ticaret devriminin belirleyici etmenlerinden biri olmuşa benzer. Bu çerçevede İpek hayli gelişkin yerli yünlü dokuma sanayilerinin yanı sıra 13. yüzyıldan 18. yüzyıla değin Batı ülkelerinin uluslararası değişim ve zenginliklerinin başlıca kaynağı haline geldi. Ham ipek ve ipekli kumaşlar ticarette hatırı sayılır bir yer aldı. Batı'nın yönetimdeki seçkinler arasında pahalı ipekli kumaş kullanımının yaygınlaşması canlı bir lüks ipekli dokuma sanayi yarattı ve Toskana'nın Lucca kenti daha 1250'ler gibi çok erken bir tarihte bu sanayinin Avrupa'daki ilk merkezi başkenti oldu. 2-3 yüzyıl boyunca Lucca tüccarı lüks mallarını Roma, Brüş ve Londra gibi kentlerde ya da uluslararası Champagne panayırlarında satışa sundu. Lucca, ipek dokumacılarının üstün tekniklerini zamanla öğrenen Bologna, Genova, Floransa ve Venedik 14. yüzyılda Lucca'nın rakipleri olarak yükseldiler. Bu arada daha önce doğuda yaşanmış bir süreç İtalya'da da gözlendi ve ipekli dokuma tekniklerinin yaygınlaşması Lucca'lı dokuma ustalarının başka diyarlara göçüp yerleşmeleriyle el ele gitti. 1257'den sonra Çin bol ve ucuz ham ipek kaynaklarını batıya akıtmaya başladığında İtalyan sanayileri üretimlerini büyük ölçüde arttırıp talepteki gelişmeyi karşılayabildiler. Robert Lopez'in deyişiyle bu sırada Çin'den sınırsız miktarda ipek geliyordu. Zaman Çin'in Avrupa'ya başlıca ihraç ürünü ham ipek olmuştu. Derken 13. yüzyılın sonlarına doğru Çin ipeğinin Cenova Noter kayıtlarından silindiğini ve yerini hemen tamamen İran ham ipeğine bıraktığını görüyoruz.